Ayrım 26. Sayfa 339. 40. O kanayan yüzüğü bana niye vermişti? Gözlerimi açtığımda Şems'in sandukasının ayak ucunda mavi nakışlı kırmızı bir halının üzerinde yatıyordum. Halıdan yükselen ağır boya kokusu başımı döndürüyor, midemi kaldırıyordu. Sırtımı türbenin duvarına dayarken ince sakallı görevli yetişti. "Hanımefendi, hanımefendi iyi misiniz?" Türbenin önündeki ahşap trabzana tutunarak doğruldum. "İyiyim, iyiyim," dedim gülümsemeye çalışarak. "Bir an kendimi kaybetmişim." Sahici bir kaygıyla mırıldandı görevli. "Kalkmasaydınız, renginiz sararmış." Endişeyle başımda dikilen adama, "Aslında şu sandukanın sahibi yakamı bırakmıyor. Az önce bana kendi ölümünü yaşattı. Gördüklerimin şiddetinden bilincimi yitirmişim," diyemeyeceğim için, "Merak etmeyin, şimdi geçer," dedim, İçimde yükselen bulantıyı bastırmaya çalışarak. "Bir bardak su verebilir misiniz?" "Hemen," diye seyirtti genç görevli. "Hemen getiriyorum." Yalnız kalınca kendimi daha iyi hissettim. Toparlanırken Şems'in sandukasının yanındaki başka bir levhaya takıldı bakışlarım. "Yedi kıskanç, cahil insan tarafından şehit edilen Şems-i Tebrizi Hazretlerinin makamı." Belki de buraya ilk geldiğimde bu yazı gözüme çarpmış, bayıldığımda gördüklerim de okuduklarımın etkisiyle gerçekleşmişti. Gerçi bu yazıyı okumamış olsam bile Mena'nın anlattıklarından Şems'in nasıl öldürüldüğünü biliyordum. Yani az önce gördüğüm kabus ya da sanrı duyduklarımın etkisiyle yaşanmış da olabilirdi. Değilse bile 3 gündür başıma gelenlerden sonra Şems'in türbesini tek başına ziyaret etmek bile sinir sistemimi alt üst etmeye yetmiş, bilinçaltımı aklıma karşı yine isyana kaldırmış olmalıydı. Mantığım her zamanki gibi açıklanabilir çözümler ararken, ruhum içten içe yaşadıklarımın bir hayal, bir kabus değil, gerçeğin ta kendisi olduğuna giderek daha çok inanıyordu. Aklım ile ruhumun arasındaki bu çetin savaşta benliğim tuhaf bir sessizliğe bürünüyor, çaresizlik içinde olacakları izlemekle yetiniyordu. "Buyurun hanımefendi." Görevli elindeki su dolu bardağı bana uzatıyordu. Bardağı alıp dudaklarıma götürdüm. Tatsız, yavan bir suydu. Yoksa kuyudan mı çekiyorlardı? Nemli toprak kokusunu burnumda duydum yeniden. Yerin derinliklerine inen merdiven geldi gözlerimin önüne. Tehdit eden fısıltılar, camdan tabutta yatan kimyanın taze cesedi, taşa damlayan kan. Bulantım artmaya başladı. Temiz havaya ihtiyacım vardı. Bardağı genç görevlinin eline tutuşturdum. Yarım yamalak bir teşekkür ettikten sonra kendimi hızla dışarı attım. Ayakkabılarımı bile caminin önünde geçirdim ayaklarıma. Caminin birkaç metre ötesindeki çeşmenin alçak duvarına yaslanıp derin derin nefes aldım. Açılır gibi olmuştum. Kaldırıma doğru yürüdüm. Galiba bütün bunlar hamilelikle ilgiliydi. Baş dönmesi, düşmeler, bulantı. İyi de kabuslar ne oluyor? Benim bildiğim hamile kadınların olmayacak yiyecekler ister canı. Ne bileyim, kışın ortasında karpuz, yaz gününde kestane gibi. Hamilelik sendromu olarak hayaletler gören bir tek ben vardım herhalde. İngiltere'ye döndükten sonra Londra'nın ölmüş azizlerinin hayaletleriyle mi uğraşacaktım? Yok canım, daha neler. Bütün bunlar babamın Mevlevi olmasıyla ilgili. Annemin söylediği gibi yaşadıklarımın hepsi bizim evde konuşulmuş konular. Öğrendiğim bilgiler de bu bilmem kaç bin yıllık şehirde tuhaf hayaller yaşatıyor bana. Hepsi bu işte. Ama öte yandan kabul etmem gerekir ki hamilelik hakkında yeterli bilgiye sahip değildim. Dönünce hemen bir kadın doğum uzmanına görünsem iyi olacak. İnanmazdı ki söylediklerime. Deli deyip çıkardı işin içinden. Yok, kimseye anlatamam bu yaşadıklarımı. Belki anneme. O inanırdı ama psikolojik problemlerim olduğunu düşünürdü. Küçükken hayali arkadaşım Sunny ve uykuda yürüdüğüm için doktora götürmemişti. Fakat bu kez bir dakika bile kaybetmeden Londra'nın seçkin psikiyatri kliniklerine taşırdı beni. Hayır hayır, anneme de anlatamazdım. Boş yere onu kaygılandırmanın bir anlamı yoktu. Bu şehirden gidince her şey düzelecekti. Neden düzelsin? Kabuslarımda yaşadıklarımdan hiçbir şey anlamamıştım. Şems bana ne söylemek istiyordu? Neden sürekli kendi yaşamını gösteriyordu bana? Neden Mevlana'ya ilişkisine ait yaşamışlıklara götürüyordu beni? Peki şu sır neydi? herkesin erişemeyeceği şu mutlak hakikat. Kendi yaşamındaki bir olay mı? O kanayan yüzüğü bana niye vermişti? O yüzüğün taşındaki düğümlenmiş kalp kendisine ait olduğu için mi? Yoksa nasıl öldürüldüğünü açıklamamı mı istiyordu benden? Fakat bu zaten biliniyordu. Ahmet Eflaki yüzlerce yıl önce yazmıştı bu konuyu. Öyleyse niye bırakmıyordu yakamı? Her fırsatta rüyalarıma sızmasının, kabuslarımı kışkırtmasının, gecelerimi korkuya dönüştürmesinin bir nedeni olmalıydı. Babam yanımda olsaydı açıklardı eminim. Çünkü bu onun inancıydı, onun kültürüydü. O bilmezse kim bilecekti? Ama babam kim bilir neredeydi. Gerçi yanımda olsa sözlerime nasıl bir tepki vereceğinden de emin değildim. Bana inanmayabilirdi de, çıldırmış olduğumu bile düşünebilirdi. Üstelik bunda haklı da olabilirdi. Çünkü artık ben de kendimden emin değildim. Belki de bu yaşadıklarım ne hamilelikle ilgiliydi ne de babamın inancıyla. Belki de gerçekten ağır ağır aklımı yitiriyordum. Birden 3 gün önce Şems'le ilk karşılaştığımız yerde bulunduğumu fark ettim. Şems'in yüzüğü bana verdiği yerde. Sanki yine karşıma çıkacakmış gibi etrafa bakındım ama etrafta ne o tuhaf derviş ne de kara gölgesi vardı. Park oldukça sakindi. Hızla yürümekte olan 2 erkek ile pazar çantasını tıka basa sebzeyle doldurmuş çarşaflı bir kadından başka kimseyi görmedim. Yine bir damla yağmur düştü yüzüme. Başımı kaldırıp gökyüzüne baktım. Hayır, yağmur yoktu gökyüzünde. Tersine lacivert bulutlar hızla dağılıyor, utangaç bir güneş ağır ağır parlak yüzünü gösteriyordu. Şems'in sözlerini hatırladım. Madde aleminin güneşi doğduğunda mana aleminin güneşi kaybolur. Evet, yine onun sesi yankılanmıştı kulaklarımda. Yine sözleriyle meşguldü aklım. Bir türlü kurtulamıyordum ondan. Sanki görünmeyen varlığı beynimin kıvrımlarına yapışıp kalmıştı. Ama söyledikleri de doğruydu. Ya gece çıkıyordu karşıma ya da gün ışığı kaybolduğunda. Çünkü aklımız gerçeği göremezse kontrolü ele geçiren bilinçaltımız abuk sabuk kabuslar gösterir diye açıkladım kendi kendime. Bu açıklama biraz daha iyi hissetmemi sağladı. Saat kaç olmuştu acaba? Baktım 12'ye geliyordu. İzzet Efendi ile görüşmemize az vakit kalmıştı. Seyrek ağaçlıklı parkın çıkışına doğru yürümeye başladım. Kaldırıma yaklaşınca beni Mevlana Türbesi'ne götürecek bir taksi aranırken telefonum çaldı. Baktım Simon'dı. Canım onunla hiç konuşmak istemese de artık bu lükse sahip değildim. Telefonu yanıtladım. Merhaba Simon. Merhaba Karen. Nasıl gidiyor? Hiç çekinmeden açıkça söyledim kötü haberi. Ne yazık ki durum berbat Simon. Adamların oteli kundakladığını kanıtlayamıyoruz. Sabah yolladığın elektronik postada Ziya'nın adamlarının gözaltına alınacağını, evlerinde arama yapılacağını yazmıştın. Sesindeki hayal kırıklığı sezilmeyecek gibi değildi. O kadar çaresizdi ki neredeyse beni suçlayacaktı. Olan biteni bütün çıplaklığıyla anlattım ona. Bütün beklentilerimizin boş çıktığını, Ziya'nın sandığımızdan da kurnaz bir adam olduğunu ayrıntılarıyla aktardım. Sessizce dinledi, aslında en başından beri bu sonucu bekliyor olmalıydı. Ama benim durumu değiştirebileceğimi ummuştu. Olmamıştı işte, mucize gerçekleştirecek halim yoktu. Ziya'nın otelini sigortalarken dikkat etmeliydiler. Adamın adı daha önce de yolsuzluklara karışmıştı. Böyle birini müşteri olarak kabul etmemeleri gerekiyordu. Söyleyeceklerim sona erince bir süre sessiz kaldı Simon. Düşünüyordu, aklından kim bilir ne tilkilikler geçiyordu. Belki de uçağa atlayıp Konya'ya gelmeyi tasarlıyordu. Ama sandığım gibi çıkmadı. Sen ne öneriyorsun? Sanırım yenilgiyi kabul etmekten başka çaresi olmadığını anlamıştı. Ne yapmalıyız sence? En akıllıcası uzlaşmak. Pazarlığa oturup 3 milyon poundu ne kadar aşağıya çekebilirsek çekmeye çalışmak. Yine suskun kaldı. Galiba haklısın dedi söze başladığında. En doğrusu pazarlık yapmak. Ama yine de ben biraz düşüneyim. Bizim avukatlarla bir görüşeyim. Belki onlar daha iyi bir yol bulurlar. Derinden bir iç geçirdi. Bu arada sen de şu Ziya denen herifle bir görüş. Kafasında ne var öğrenmeye çalış. Ama sakın niyetimizi belli etme. Ziya tazminatta nereye kadar inebilir bunu anlayabilirsen elimiz çok kuvvetlenir. Akşam yeniden konuşuruz. Oldu. Bugün Ziya ile görüşür Akşam sonuçları bildiririm sana. Anlaştık. Kapatacak sandım, yapmadı. İş böyle sonuçlandı diye moralini bozma Karen. Elinden geleni yaptığını biliyorum. Hadi sana bol şans. Ne yalan söyleyeyim, şaşırmıştım. Simon iyi bir müdür olmasına rağmen en kötü özelliği başarısızlığı paylaşmaya yanaşmamasıydı. Eğer iş olumsuz sonuçlanmışsa bunun sorumluluğunu size yüklemeye çalışırdı. Birlikte çalıştığımız süre içerisinde belki de ilk kez anlayış gösteriyordu. Teşekkür ederim dedim takdir eden bir sesle. Görüşürüz. Simon'la vedalaşırken önümden geçmekte olan bir taksi gördüm ama durdurmadım. Hazır telefon elimdeyken Ziya'nın numarasını tuşladım. Ardı ardına çalmaya başladı telefonun zili ama Ziya açmıyordu. İnat ederek bekledim. Tam 8. çalışında açtı. Alo, Miss Karen? Sesi soğuktu. Aceleyle konuşuyordu. Kusura bakmayın, bankada bir görüşmedeydim de. Asıl siz kusura bakmayın Ziya Bey. Çok kısa konuşacağım. Buluşmamız gerekiyor. Soruşturmayla ilgili kimi bulgulara ulaştım. Raporumu yazmadan önce bunları size anlatmam gerek. Ne gibi bulgular? Telaşlanmaya başlamıştı. Bu iyiydi. Ağırdan almamda yarar vardı. Telefonda olmaz. Üstelik sizin vaktiniz de yok. Buluştuğumuzda anlatırım. Sesimden durumun ciddi olduğunu anlamıştı. Üstelik iki adamı da gözaltına alınmıştı. Elimde neler olduğunu merak ediyordu. Tamam o zaman. Birkaç saat içinde görüşürüz. Nasıl? Nerede? Kendinden emin bir sesle yanıtladı. Merak etmeyin. Konya küçük bir yer. Sizi bulurum. İyi günler. Beni nerede, nasıl bulacaktı sormama bile fırsat vermeden kapattı. Belli ki ona yüklü para getirecek bir iş görüşmesinin ortasındaydı ve müşterilerinin yanında işi bozabilecek bu tatsız konuya hiç girmek istemiyordu. 41. Mürşidi olmayanın imamı şeytandır. Dervişhan kapısının önüne geldiğimde dün olduğu gibi küçük bir kuyrukla karşılaştım. Bu kez İngilizler değil, başlarına mor fesler takmış Fransız turistler doldurmuştu Mevlana Müzesi'nin girişindeki bilet gişesinin önünü. Ama bizim menan ortalıkta görünmüyordu. Erken mi gelmiştim yoksa? Saatime baktım. Yok, tam 12'ydi. Nerede bu adam diye aranırken gülümseyerek turnikelerin arkasından seslendi. Buradayım, Miss Karen buradayım. Onu görünce turnikelere yaklaştım. Yanındaki resmi giysili görevli beni içeri aldıktan sonra bizi yalnız bıraktı. Türbenin bahçesi yine tıklım tıklım ziyaretçi doluydu. Meraklı topluluğun arasından geçerken sordum. Erken geldiniz galiba. Öyle oldu. Sanki suçluymuş gibi ezik konuşuyordu. Sizden ayrıldıktan hemen sonra İzzet amca aradı. Beni türbeye sen götürür müsün dedi. Sesi üzgün çıkıyordu. Belli ki tatsız bir şeyler olmuştu. Kabul ettim tabii. Onu evinden alıp müze müdürüne getirdim. Ne olmuş peki? Neden üzgünmüş? Ne olacak diye söylendi öfkeyle. Ziya Alçağı İzzet amcanın evine ipotek koydurmak istiyormuş. Beyefendi bankadan kredi alacakmış da teminat olarak babasının evini gösterecekmiş. Ziya iyice sıkışmıştı demek. Yapacağımız pazarlık için iyi bir kozdu bu. Ama aklım babasında kalmıştı. İzzet efendi ne diyor bu işe? Ne diyecek? Zinhar olmaz diyor. Üstelik demekle de kalmıyor, kaç zamandır düşünüp de yapmadığı bir işi hemen uygulamaya koyuyor. Müzeye de bunun için gelmek istemiş zaten. Ne söylemek istediğini anlamamıştım. Ne için? Yüzünde tertemiz bir gülümseme belirdi. Yeşil gözlerini tatlı bir aydınlık bastı. Evini müzeye bağışlamak için. Evet, malını mülkünü, elinde ne varsa her şeyini Mevlana Müzesi'ne bağışlamak istiyor. Müze müdürü Sayın Bey'le de onu konuştular. Kimi hukuki engeller varmış, buradan çıkınca benim avukata götüreceğim İzzet amcayı. Takdir ettim İzzet Efendi'yi. Oğlu dururken malını mülkünü bir müzeye bağışlamak kolay iş değil. Peki öteki akrabaları ne diyecek bu işe diye sordum. Başka çocuğu var değil mi? Müjdeli bir haber verir gibi yok diye sevinçle söylendi. Ziya'dan başka çocuğu yok. Sessizce gülmeye başladım. Desenize çok bozulacak Ziya Bey bu işe. Bozulsun dedi Menan katı bir tavırla. Çoktan hak etti bunları şerefsiz. Renkli turist kalabalığını bahçede bırakarak bir koridora girmiştik. Eliyle sağ taraftaki ahşap kapıyı gösterdi. Burası Miss Karen. Müdür Bey bu odayı bize ayırdı. İzzet Efendi odadaki tek pencerenin önünde oturuyordu. Mena'nın anlattıklarından sonra onu gergin, öfkeli bulacağımı sanıyordum ama tıpkı dünkü gibi huzur dolu bir gülümseyişle karşıladı beni. Yanına yaklaşırken ayağa kalktı, saygıyla elimi uzattım. Merhaba. Merhaba kızım, dedi uzattığım eli güçsüz parmaklarıyla sıkarken. Seni her gördüğümde Poyraz'ın kokusunu duyuyorum. Allah senden razı olsun. Asıl teşekkür borcu olan biziz, dedim bu sevgi dolu adama bakarken. Görüşme teklifimizi kabul ederek bizi mutlu ettiniz. Yaşlı yüzü ışıdı. Ne demek? Poyraz'ın kızı benimle konuşmak isteyecek, ben de kabul etmeyeceğim. Olacak iş mi? Eliyle karşısındaki iskemleyi gösterdi. Buyur, otur şöyle. İskemleye yerleşirken etrafıma baktım. Oda küçük bir kütüphane gibiydi. Camlı raflarda altın yaldızlı, bez ciltli, sıra sıra kitaplar, duvarlarda çerçevelenmiş Mevlana ve dönmekte olan semazen resimleri, nereden geldiğini kestiremediğim hafif bir ney sesi. Ne güzel bir yermiş burası, diye söylendim. Küçük ama sıcacık bir oda. Güzel olmaz mı? Mevlana Hazretlerinin makamı. Tarçın rengi gözleri kederlenir gibi oldu. Bakıma ihtiyacı var ama para gerekiyormuş. Çok para. Az evvel müze müdürü Sayın Bey söyledi. Umarım gereken para sizin gibi hayırseverler sayesinde bulunur diyecek oldum. İzzet Efendi'nin yüzü asıldı. Alınmış gözlerle Menan'a baktı. Zavallı Menan kıpkırmızı oldu. Yerin dibine geçti. Sanırım büyük bir çam devirmiştim. Özür dilerim diyerek toparlamaya çalıştım. Menan'ı ben zorladım açıklaması için. Onun bir suçu yok. Yaz yağmuru gibi çabucak geçti İzzet Efendi'nin dargınlığı. Kimsenin suçu yok, dedi ışıklı gözlerini güzelleştiren bir hoşgörüyle. Hayır işini yapan kişinin bilinmesi iyi değildir. Ama madem ki açığa çıktı, bunda da bir hayır vardır deyip geçmek lazım. Kısa bir suskunluk oldu. Kötü bir başlangıç yapmıştık. Şimdi de kırgın olduğu oğlu hakkında sorular sormak hiç hoş kaçmayacaktı. Belki Ziya hakkında konuşmayı bir yana bırakıp doğrudan Şems konusuna girmek daha iyi olur diye düşünürken, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in Hud suresinde baba ile evlat arasındaki ilişkiye güzel bir örnek sunar diyerek sormamayı düşündüğüm soruyu yanıtlamaya başladı İzzet Efendi. Allah Nuh peygambere yaklaşmakta olan tufanı bildirir. Kocaman bir gemi yapmasını buyurur. Kendisine inananları da bu gemiye davet etmesini söyler. Ama inanmayanlar Nuh peygamberin sözleriyle alay ederek onun davetini kabul etmezler. Ne yazık ki daveti reddedenler arasında Nuh'un oğlu da bulunmaktadır. Nuh peygamberin tüm ısrarlarına rağmen oğlu gemiye binmez. Ben yüksek bir dağa sığınarak sulardan korunurum der. Ama korunamaz. Seller Nuh'un oğlunu sürükleyip götürür. Bunun üzerine Nuh peygamber Cenab-ı Hakk'a "O benim ailemdi. Neden onu korumadın?" diyecek olur. Hak Teala ona şöyle seslenir. "Ey Nuh! O senin ailenden değildir. Çünkü o hiç de doğru olmayan bir iş yapmıştır." Bu sözler üzerine Nuh gerçeği anlar ve oğlu için Allah'a soru sormaktan vazgeçer. Tarçın rengi gözlerini yüzüme çevirdi. "Evet güzel kızım, Ziya benim oğlum olmasına rağmen artık benim ailemden değildir. Allah insanları onun şerrinden korusun. Biliyorum ki onunla iş yapıyorsunuz ama benim Ziya hakkında söyleyeceklerim bundan ibarettir. Eğer bana iyilik etmek istiyorsan lütfen onu benden sormayın." Ne yalan söylemeli, beni utandırmıştı İzzet Efendi. "Merak etmeyin," dedim özür dileyen bir tavırla. "Ziya Bey hakkında konuşmayacağız. Benim sizden öğrenmek istediğim konu Mevlana ile Şems arasındaki dostluk." Başka bir konuyu hatırlamış gibi hemen atıldı. "Şu kanayan yüzük hikayesini okuyabildin mi? Şems Hazretlerinin kitabındakini diyorum. Ben kitabı bulamadım da." "Bulduk bulduk," dedim. "Ama şimdi bu konuya girmek istemiyordum. Bahsettiğiniz hikayeyi de okudum. İlginç bir hikaye ama bana verilen yüzükle ilgisi yok." "İyi o zaman," dedi hiç ısrar etmeden. "Şimdi sorduğun soruya gelelim. Söyle bakalım, neden merak ediyorsun bu iki mana erinin arasındaki sevgiyi?" "Dürüst davranmak iyi olacaktı. Aslında babam ile size dün bahsettiğim şu Pakistanlı Şah Nesim arasındaki dostluğu merak ediyorum. Sanırım babam Bu ilişkide Mevlana ile Şems'i örnek alıyordu kendisine. İçtenliğim onu memnun etmişti. Haklısın, hepimiz onları örnek alırız. Peki sen tam olarak neyi öğrenmek istiyorsun? İki erkek nasıl bu kadar yakın olabilir? Bu nasıl bir dostluktur ki iki yetişkin insan birbirlerinden kopamaz hale gelir? Sanki sözlerim onu derinden etkilemiş gibi gözlerini kapatıp başını usulca sallayarak mırıldandı. Çünkü onları birbirine aşk bağlamıştı. Mevlana Hazretleri bu konuda şöyle buyurmuştu. Bende bana dair hiçbir şey bırakmayan bu aşk hakiki hürriyettir. Ama sadece gördükleriyle yetinen insanlar anlayamaz bunu. Göz kapakları aralandı. Mahmurlaşmış gözlerini yüzüme dikti. Çoğu kişi senin gibi Şems Hazretleri ile Mevlana Hazretlerinin ilk buluşmalarının ardından bir odada halvete çekildiği günlerde neler yaptıklarını merak eder. O halvet günlerinde ne olmuştur ki Mevlana Hazretleri odadan çıktıktan sonra ders vermeyi, vaaz etmeyi bir yana bırakıp en büyük sırrının peşine düşmüştür. O günlerde Mevlana Hazretlerinin hanımı Kira Hatun da merak içindedir. Yaptığının yanlış olduğunu bile bile kendine engel olamaz, bu iki tanrı dostunun kapandığı çilehanenin kapısının deliğinden içeriği gözetler. Bakar ki Mevlana Hazretleri ile Şems-i Tebrizi Hazretleri karşılıklı oturuyorlar. Ne bir ses, ne bir söz çıt çıkmıyor aralarında. Yüzlerinde derin bir sükunet, derin bir huzur, derin bir mutluluk. İki bedende saklı iki ruh, dilsiz, dudaksız, işaretsiz, sadece bakışarak konuşuyorlar. Kira Hatun bu anlaşma yolunu bilmediği için onların ne yaptığını da anlayamaz. Sadece Kira Hatun değil ki, ben de anlayamıyordum. Peki ne yapıyorlar diye atıldım heyecanla. Ne oluyormuş öyle sessizce oturunca? Arıyorlardı diye mırıldandı sabırla. O sessizlikte hiç kıpırdamadan, hiç soru sormadan, hiç cevap vermeden öylece oturmuş kendilerini arıyorlardı. Ama kendileri diye aradıkları Cenab-ı Hak'tan başkası değildi. Bu yüzden biri aşık oldu, öteki maşuk. Çünkü aşk olmadan Hakk'a ulaşamayacaklarını biliyorlardı. Mevlana Hazretleri o anı şu sözlerle dile getirmiştir. Gönül ile aşk yüz perdeden soyundu. Her ikisi yan yana can cana oturdu. O anda ikisinin arasına Cebrail girecek olsa dahi aşkın ateşinden kurtulamaz, cayır cayır yanardı. İşte böyle güzel kızım. Onlar Hakk'ı bulmak için aşkı seçtiler. İzzet Efendi'nin sözleri kafamı iyice karıştırmıştı. Anlayabildiğim kadarıyla sordum. Bu aşk kadınla erkek arasındaki bildiğimiz aşktan farklı bir şey değil mi? Cahilliğime üzülmüş gibiydi ama en ufak bir küçümseme belirtisi bile görünmedi yüzünde. Dün de söyledim, kadın ile erkeğin aşkı cüz'idir. Sınırlıdır, geçicidir, ateşi zayıftır. İnsan ruhunu olgunlaştıramaz, pişiremez, yakamaz. Sağ elinin işaret parmağını usulca yukarı kaldırarak yeniden gözlerini yumdu. Duyuyor musun? Neyden yükselen kederli ezgiye dikkatimizi çekiyordu. İşte aşk budur. Mevlana Hazretleri diyor ki, biz ney gibiyiz? Bizdeki name senden. O büyük insan Allah'a götüren birçok yol olduğuna inanıyordu. Ama kendisi sema ve müziği seçtiğini söylüyordu. Eflaki dedenin yazdığına göre Mevlana Hazretleri bir gün oturmuş müzik dinliyordu. O sırada bir dostu içeri girdi. Müzisyene dönerek sertçe uyardı. Ezan okunuyor, biraz sussana. Mevlana hemen araya girdi. Hayır diyerek müzisyenin susmasına engel oldu. Bu da bir ezandır. Her ikisi de Allah'a sesleniyor. Biri dışarıdan ibadet etmeyi, öteki onu tanımayı, onun aşkını hissetmeyi istiyor. Müziği küçümseme, onun ritminde bir sır saklıdır. Eğer açıklasaydım dünya alt üst olurdu. Evet, böyle söylüyor. Mevlana'nın sözünü ettiği sır aşktır. Müzik ise onu aşka çağıran ezan. Bu yüzden Mesnevi'nin girişi neye bir güzellemedir. Dinle neyden, hikaye etmekte, ayrılıklardan şikayet etmekte. Neyin kamışını bir göl kenarından kesmişler. Kamışın gövdesinde yedi delik açıp onu ses verecek bir hale getirmişler. Neyzen ne kadar usta olursa olsun her üflediğinde, her değişik makamda ney kendi özlemini dile getirir. O kesildiği göl kenarını özlemektedir. Çünkü o göl kenarı denilen bir bütünün parçasıdır. Gerçek huzuru, gerçek mutluluğu, gerçek sevinci ancak o bütüne ulaştığında bulacaktır. Öte yandan ney de kesildiği göl kenarının niteliklerini kendi gövdesinde ve ruhunda taşır. Tıpkı Cenab-ı Hakk'ın çamurdan yaratıp gövdesinde yedi delik açtıktan sonra can nefesini üflediği Hazreti Adem gibi. Allah Hazreti Adem'in burnuna yaşam nefesini verirken kendi ruhundan bir parçayı da onun canına katmıştır. Yani yeri göğü yaratan, dört iklim, yedi kıtanın, dokuz katlı göğün hakimi olan Allah aynı zamanda içimizdedir. Ama nefsimizin istekleri bizi yanlış yola sürükler. Yemeye, uykuya, şehvete duyduğumuz açlık, kabaran benliğimiz o kutsal parçayı ruhumuzun en derin kuyusuna iter ki çoğu insan kendi içindeki bu cevherin farkına bile varmaz. İşte bu parçayı fark ederek aramaya başlayan kişiye aşık deriz. Aramanın kendisine de aşk. Yani asıl olan aramaktır. Lakin arayış tek başına olmaz. Bize bir öğretmen, bir mürşit, başka bir deyişle bir maşuk gerekir. Çünkü kimse o kıldan ince, kılıçtan keskin, o sevda köprüsünden tek başına geçemez. Ama bir kez geçti mi artık maşuka da ihtiyaç kalmaz. Aşık da, maşuk da, seven de sevilen de sadece o kişi olur. Tıpkı Cenab-ı Hak gibi. Yani Şems, Mevlana'yı Allah'a götüren kişiydi, öyle mi? Gülümseyerek başını salladı. Gösteren de diyebilirsin. Şems Hazretleri, mürit-mürşit ilişkisini şu misalle çok güzel açıklıyor. Bir gün bir müride sordular. Senin mürşidin mi daha iyidir yoksa Bistamlı Bayezid mi? Mürit düşünmeye bile gerek duymadan yanıtladı. Mürşidim daha iyidir. Ya mürşidin mi daha iyidir yoksa haşa Hazreti Muhammed mi? Cevap aynıydı. Mürşidim. Ya mürşidin mi daha iyidir yoksa Tanrı mı? Ağzından çıkan söz değişmedi. Mürşidim. Böyle söyleyerek günaha girmiyor musun? Mürit kendinden ve sözlerinden emin gururla açıkladı. Girmiyorum. Çünkü bana Allah'ın varlığını, birliğini, tüm üstün niteliklerin onda toplandığını, eşi benzeri bulunmadığını öğreten mürşidimdir. Çünkü mürşidi olmayanın imamı şeytandır. Kısa öyküsünü tamamlayan İzzet Efendi bizi süzerek ekledi. Bu meselin de anlattığı gibi mürit ile mürşit arasındaki ilişki en büyük sevgiden daha derindir.